Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah çok şükür iyiyiz.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin.
Amin. Cümlemizi hepimizi inşallah.
Amin.
Ümmeti Muhammed'e iyilik ve der versin.
Amin inşallah hocam. Her zamanki gibi WhatsApp hattımızı söyleyerek başlayalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza ilgili suallerinizi yönetebilirsiniz. Bizler de bu suallerinizi hocamıza tevcih eder. Cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Şimdi müsaadenizle hocam ilk sorumla başlıyorum. Almanya'dan bir dinleyicimiz yazmış hocam. Bu vesileyle tüm gurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Şöyle söylemiş. Hocam biz Almanya'da yaşıyoruz. Buradaki marketlerde satılan et, tavuk türü gıdalar ehli kitabın kestiği düşüncesiyle tüketilmektedir. Fakat ehli kitap olup olmadığı tamamen meçhul bir durum. Buralardaki et ürünlerini tüketmek ne kadar doğru olur diye bir soru iletmiş.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten bu önemli ve sıkıntılı bir soru. Niye sıkıntılı? Şimdi malum Kur'an-ı Kerim. Ehli kitabın yemeklerinin bizim için helal, bizim yemeğimizin de onlara helal olduğunu bildiriyor. Bundan hareketle biz diyoruz ki ehli kitabın kestiği yenir. Genel hüküm bu. Hatta Peygamber Efendimizin de bir hadisi var. Müşriklerle ilgili bazı Hristiyan Araplarla ve müşriklerle ilgili olarak onlara da diyor ehli kitaba uyguladığınızı uygulayın. Yalnız iki durum müstesna bunlar. Bir, onların kadınlarla evlenmeyin, müşriklerin. Ve bir de kestiklerini yemeyin. Yani ehli kitabın kadınlarıyla evlenilebiliyor, ona izin var.
Hı hı.
Bir de kestikleri yenilebiliyor. Ama burada ehli kitap söz konusu olan o. Şimdi bu bizim ülkemiz Müslüman mı? Müslüman diyor.
Elhamdülillah.
Ve bu Müslüman derken işte bir zamanlar %99 diyorduk.
Evet.
Ama şimdi insanlar biraz daha inatsızlıklarını açıklıyorlar.
Evet, şu an deist oranı falan
deist
arttı sanırım.
Deist olan var, ateist olan var, agnostik dedikleri
evet.
Kişiler var. Yani böyle İslam'a uygun olmayan, düşünceleri taşıyan bir sürü insan var ve bunlar açıklıyorlar. Ve biz böyle olunca da sayı, yani %99 denmiyor şimdi de daha aşağılara düşüyor.
Evet.
Fakat bunlardan hangisi kasaphanede çalışıyor, mezbahanede çalışıyor biz bilmiyoruz. Gidiyoruz şeyden kasaptan et alıyoruz. Aldığımız etin kesildiği mezbahanedeki onu kesen kişi. Acaba inançlı mı inançsız mı? Çünkü bir defa ülkemizde inançsızlığını açıklayanların yanı sıra en az onlardan daha fazla açıklamayanlar da var.
Hmm.
Bazı sapık tarikatlar var. Bazı sapık efendim mezhepler diyelim var.
Evet.
Şimdi dolayısıyla bu problem aşağı yukarı her yerde var ama tabii Avrupa'da daha fazla. Avrupa'da. Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında şöyle bir olay yaşanıyor. Diyorlar ki ya Resulallah bizim pazara gidiyoruz. Çölden insanlar et getiriyorlar satıyorlar.
Hmm.
Biz onların besmele ile çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Onları alabilir miyiz? Peygamberimiz diyor ki Müslüman besmele ile çeker. Bismillah deyin yiyin. Ama orada olay Müslüman. Yani şimdi öyleyse bizim gönül rahatlığıyla et alabilmemiz için kesenin Müslüman veya ehli kitap olması lazım. Ehli kitap kim? Hristiyan ve Yahudiler.
Hmm.
Şimdi Avrupa'da maalesef bu inançsızlık yani ateistlik oransal olarak bizden çok fazla yaygın.
Evet.
Yani bizde diyelim ki %5 ise onlarda %50. Ama biz hangisinin şey ehli kitaptan hangisinin ateist olduğunu bilmiyoruz. Nasıl ki Türkiye'de bizim etimizi kesen kişi acaba inançlı mı inançsız mı onu araştırmıyorsak ve bilmiyorsak orada da bilinmiyor. O zaman ne olacak bu insanlar? Bir, kendilerinin kesebileceği yani İslami usullere göre kesebileceği şeyler oluşturmalılar. İmkanlar. Yani gerekirse mezbaha kurmalılar, mezbaha satın almalılar. Mesela Yahudiler tabii onların gücü sayıları az fakat etkileri fazla. Avrupa'da onlar için özel kesimler var. Yahudiler için. Onlar da aynı bizim, onların kesimleri bizim Müslüman kesimine benziyor. Ve onlar için özel. Mesela onlar gidip de bir sıradan bir marketten et almıyorlar. Kendi koşer dedikleri bir şey var. Onlardan alıyorlar. Hı. Şimdi bizim Müslümanlar da orada bugün 15 milyonun üzerinde Müslümandan bahsediliyor Avrupa'da. Ve bunlar içerisinde oranın vatandaşı olanlar var. İş sahibi olanlar var. Fabrikası olanlar var. Yani bayağı eski gibi değil. Sadece içki sırak değil, işçi sırak değil. Şimdi bu insanlar aslında normalde bazı şeyler de var, kurumlar da var. Mesela dernekler, bir vakıflar, şunlar bunlar. Bunlar İslami usullere göre kesecek mezbahalar aramalılar, açmalılar. Bu bir defa orada bir görev bu. Artı şimdi bazı halal sertifikası veren kurumlar var ve onlar bu ürünlerin helal olup olmadığını araştırıyorlar ve ona göre bir helal damgası vuruyorlar. Mesela o da bir seçmeli konusunda şeydir, önemlidir. Yani şöyle de toparlayalım. Bir defa orada bir Müslüman olan kişi bir kendi inancına uygun olarak kesilmiş eti aramalı.
Hmm.
Aramalı. Şimdi orada mesela Türk kasaplar var. Müslüman kasaplar var.
Evet.
O marketlerde. Mesela onlar biraz daha haliyle araştırarak, ki özellikle dini hassasiyeti varsa o, onlar araştırarak o eti alıyorlar veya kestiriyorlar. Ha, onları tercih etmeli. Ha, bulunduğu yerde o yok. Ha, markette yazıyor üzerinde halal diye. Ha, mesela onu tercih etmeli. Hiçbir imkanı yok. O zaman bu millet Hristiyan, ehli kitap. Bir de şunu söylüyorlar. Evet, bunlar ehli kitabın kestiği yenir ama şimdiki Hristiyanlar Resulullah dönemindekiler gibi değil. Hı hı. Şimdi onlar aslında inanç itibariyle ayrılar. Bu o zamanki insanlar nasıl ki işte oğul, baba kutsal ruh diye,
evet,
Allah, Hazreti işte İsa ve Hazreti Meryem'e ona inanıyorlarsa, evet, bugünküler de aynı şeye benziyor. Yani imanlarında aynılar. Ama öbür tarafta başka şeyleri var. Onlar onu dinden çıkarır mı kendilerine göre? Çıkarmaması lazım. Dolayısıyla öyle hüsnü zan besleyerek, çaresi yoksa en son çare olarak alabilirler diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Şöyle hocam, sanırım bir hanımefendi kardeşim sormuş bu soruyu. Saç boyaları hakkında fetva sorulduğunda su geçiriyorsa caizdir deniyor. Ama su geçirip geçirmediğini tam manasıyla bilemiyoruz. Üretici firmayı arayıp sorduğumuzda geçiriyor diyor. Bu cevaba binaen kullanmalı mıyız yoksa bu gibi bir şüpheli durumdan uzak mı durmalıyız diye.
Şimdi bir defa zorunluluk var mı? Şimdi şüpheli şeylerden uzak durun diyor hadiste. Haram bellidir, helal bellidir. Bunun içerisinde şüpheli şeyler de vardır. Siz şüpheli şeylerden uzak durun. Bu anlamda hadis-i şerif var. Şimdi bu saç boyası meselesinde eskiden kına vardı.
Hı hı.
Ve kına o saçların üzerini kapatmıyordu. Şimdi başa gusül ve abdestle ilgili başta iki şey var. Bir, abdest alırken saçlarımızın üzerine meshettiğimiz zaman abdest oluyor mu?
Oluyor.
Oluyor. Bu bir. İki, hanımların saçları örgülü ise uzun.
Hı hı.
Bunların gusül yaparken saçların dibine suyun varması yetiyor.
Evet.
O örgülerini çözüp de oraları ıslatmak gerekmiyor.
Hmm.
Yani burada bazı durumlarda saçın üzerinin meshetmek gerekiyor. Bazı durumlarda tabana ulaştığı zaman yüzüne olmasa bile, yani saçın tamamına olmasa bile, ki onlar sarkan kısımlar olabiliyor. Tabii burada abdestte mutlaka saçın üzerini meshettiğimize göre su saça değmeli. Yani suyla saçın arasında o suyun saça değmesine engel bir maddenin olmaması gerekir.
Hı hı.
Peki bu saç boyalarında bu var mı yok mu? Onu biz bilemiyoruz. Yani biz ne diyor? Hüküm olarak, ki mesela kurumların da verdiği cevaplar böyle. Eğer su saça ulaşıyorsa, yani hı hı, saçın üzerinde oje gibi falan bir tabaka bırakmıyorsa, abdest olur. Bırakıyorsa olmaz deniliyor.
Evet.
Şimdi eğer kişi bundan şüphe ediyorsa, güvenmiyorsa o zaman boyamazsın saçını.
Evet.
Yani bu saç boyamak zaruret değil. Mutlaka olması gereken bir şey değil. İlla renk değiştirmek istiyorsa kınaya değiştirsin. Bugün çıktığımız zaman kimisinin saçı yeşil, kimisininki sarı, kimisininki kahverengi. Ve zaten Müslüman hanım dışarıda saçını açamaz ki. O evin içiyle ilgili o.
Doğru.
Evet.
Evet hocam, üçüncü sorumuza geçmeden yine sorumla alakalı. İslam tarihinde tekfir söylemiyle ilk defa ortaya çıkan fırka haricilerdir. Doğru mudur hocam?
Evet, öyledir.
Yani nitekim bu grup Hazreti Ali başta olmak üzere birçok sahabeyi kafir olmakla itham etmişler. Maalesef günümüzde de bazı kişi ve gruplar kendilerine muhalif olarak gördükleri herkesi veya zümreyi tekfir eden bir tutuma sahip oluyorlar. Şimdi soruma gelecek olursam, Müslüman olduğu bilinen bir kimseyi tekfir etmenin hükmü nedir?
Caiz değildir bir defa, o haramdır. Peygamber Efendimiz'in bu konuda bir hadisi var, diyor ki, bir kimse birisine kafir derse bu laf ortada kalmaz. O muhatap değilse kendisine döner. Yani şimdi bu hadisin zahirine baktığımız zaman birisi, bir Müslüman olduğunu söyleyen, kendini Müslüman olarak bilen birisiyiz. Hadisin zahirine baktığımız zaman. Eğer başka birisine, diğer bir Müslümana kafir der de o da kafir değilse kendisi kafir olur anlamı çıkar. Ama burada şu konu önemli, bizim fıkhımızda da bu önemli. Eğer kişi içtihatla, kanaatle öyle olduğunu düşünüyorsa, yani ona gerçekten bu adam şundan dolayı kafir diyorsa, o zaman o biraz daha değişik olabilir. Yani hiçbir karşısındakinde hiçbir küfür özelliği görmüyor.
Evet.
Ona kafir diyor. Onun bu sözü ile karşıdakinde kendisine göre küfür özellikleri gören inançlı bir insan, karşısındakinde kendisine göre küfür özellikleri gören ve ondan dolayı kafir diyen kişi arasında fark var. Ama fark nerede? Bunu söyleyen kişi kafir olur mu, olmaz mı? Eğer bunu bir kanaat, içtihatla söylüyorsa kafir olmaz benim kanaatim. Ama keyfi olursa durum değişir, o hadisin hükmüne girer. Ama ne olursa olsun tekfir etmek kolay bir iş değildir. Hatta şu vardır, bir kimsenin hareketlerinden %99'u küfrüne, %1'i onun imanına delalet etse biz ona mümin olarak bakmalıyız.
Eyvah.
Yani Müslümanın işi Müslümanı azaltmak değil, Müslüman sayısını azaltmak değil, Müslüman sayısını çoğaltmaktır. İnsan yanlış yapabilir. Yaptığı yanlışların içerisinde bilmeden küfre götüren olabilir, bilmeden, bilerek değil, bilmeden. Hata yapıyor olabilir, günah işlemiş olabilir. Ama bu durumda olan kişiye sen kafir diyerek dışlamaktansa o zaman çok büyük günaha girersin.
Ya,
ne yapmak lazım o zaman? Kesinlikle insanları tekfir etmemek lazım. Eğer küfrü açık değilse, küfrü açık nasıl olur? Ben Allah'a inanmıyorum der.
Şirk koşuyor direkt. Ya, doğru, açıkça.
Evet. Veya ben Müslüman değilim der. Kur'an Allah kelamı değildir der. Ha, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber değildir. Hani bir zamanlar onu peygamberimizle ilgili Arap çocuğu diyenler çıkmış.
Evet.
Ha şimdi ya adam bunu diyorsa sen ona nasıl Müslüman dersin ki? Ha, ama ona kafir, Müslüman değil de kafir dediğin için bir şey kazanmazsın. Ama kendine göre onu öyle bilirsin. Hayır.
Eyvallah hocam. Yeminle alakalı birkaç soru var hocam. Temele inecek olursak kaç çeşit yemin vardır?
Evet.
Neler söylersiniz?
Üç çeşit yemin var. Bu yemin lavb, yemin münakide, yemin gamus. İsimler bunlar. Tabi bunlar ne demek? Lavb yemini önemsenmeyen, dikkate alınmayan, hüküm ifade etmeyen yemin demek. Peki bu nedir? Bu iki türlü açıklanıyor. Bir kimse herhangi bir konuda yemin ediyor. Ama yemin ederken o yemin ettiği şeyin doğru olduğunu zannediyor. Hmm. Ama yanlışmış. Hanefiler böyle anlıyor daha çok. Mesela diyelim ki senin birine borcun var. O borcumu ödediğini zannediyorsun. Ve yemin ediyorsun ödedim diyor. Ama öyle zannediyorsun gerçekten. Halbuki ödememişsin. Bu yemin-i lavdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sizin yemin lavlarından dolayı sizi sorumlu tutmaz anlamında ayet-i kerime var. Bir de şu açıklama var. Dil alışkanlığı ile söylenen.
Evet, günümüzde çok hocam bu dil alışkanlığı.
Özellikle bu bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizde çok yaygın. Havallah, habillah gibi ifadeler.
Evet, evet.
Bazıları da bu şekilde açıklıyor. Bu yeminlerden dolayı herhangi bir günahta olmaz, kefarette yoktur. Ha, ikincisi yemin münakide ileriye yönelik yemin. İleriye yani veya şu anda da olabilir. Şu işi yapacağım. Veya şu işi yapmayacağım diye yemin ediyor kişi ama o işi yapıyor. Mesela bir daha sigara içmeyeceğim diye yemin ediyor sigara içiyor. Bir daha falanla konuşmayacağım diye konuşuyor. Efendim, tabii burada eğer yeminini bozarsa kefaret gerekir. Yani falanla konuşmayacağım diye yemin ediyor vallahi billahi diyerek ama konuşuyor falanla.
Evet.
Kefaret gerekir. Veya efendim sigara içmeyeceğim diye yemin ediyor, sigara içiyor. Yeminini bozuyor, kefaret gerekir. Şimdi burada münakide dediğimiz yeminde insanlar yeminine riayet etmeliler mi etmemeliler? Şimdi yemin konusu bir, haram olan bir fiili işlemek olabilir. Haram olan bir fiili işlememek olabilir. Farz veya vacip türünden olan bir şey yapmak olabilir. Yapmamak olabilir. Bir de mübah olan bir fiili yapıp yapmama olabilir. Mesela diyelim ki adam içki içeceğim diye yemin ediyor. Seni öldüreceğim diye yemin ediyor. Bak burada şimdi yemin etti.
Harama yemin ediyor.
Haram olan bir fiil yapmaya yemin etti. Ne yapacak bu kişi? O yeminini bozacak. Yani içki içmeyecek. Efendim adam öldürmeyecek. Kefaret ödeyecek. Bu bir. İki, tersi olur. Bir daha içki içmeyeceğim diye yemin ediyor. Ha, bu kişinin de yeminini bozmaması gerekir. Yani içki içmemesi gerekir. Ha, öbür tarafta mesela bir farzı yap veya terk etme. Diyor ki adam ben diyor oruç tutmayacağım diye yemin ediyor. Bozacak yeminini. Orucunu tutacak, kefaret ödeyecek. Ha, orucu Ramazan'da orucu tutacağım diye yemin ediyor. Orucunu bozmayacak, yeminini bozmayacak. Orucunu tutacak. Bir de mübah. Ben kuru fasulye yemeyeceğim bir daha. yemin ediyor. Evet. Ha, burada isterse yeminini yerine getirir ki eftal olan odur. Ha, bozarsa da günah olmaz, sadece kefaret icap eder. Evet. Peki yeminin kefareti nasıl olur?
Evet.
O da şudur ki bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Bu kefaret demin de söyledim. Münakide dediğin, şu işi yapacağım veya yapmayacağım diye türünden yaptıkları yemindir. Bu eğer hali vakti yerindeyse 10 fakiri doyuracak sabahlı akşamlı veya giydirecek. Buna gücü yetmiyorsa 3 gün peş peşli oruç tutacak. Eğer yalan yere yemin etmişse, gammus dediğimiz, bundan dolayı tevbe istiğfar edecek. Bu gammus yeminin kefareti yok. Yani kefaret aslında yapılan bazı telafi hareketlerle günahtan kurtulmadır.
Kaza gibi.
Ya kaza gibi denilebilir. Yani sen kefaret ödediğin zaman artık onun cezası öbür dünyada düşüyor. Ha, şimdi bu yemin münakidede kefaret ödediğin zaman günah düşüyor. Ama o haram olan bir şeyi yapacağım diye yemin etmiş, o tabii haramı yaparsa elbette o günah devam ediyor. Ama gammusta, yani yalan yere yapılan yeminde kefaret kar etmiyor, tevbe istiğfar etmesi lazım. Tevbe istiğfar ettiği zaman da Cenab-ı Hak kabul eder etmez onu biz bilemeyiz. Ama genel anlamda Allah tövbeleri kabul eder. O şekilde inanırız, hüsnü zan besleriz.
Şöyle bir soru gelmiş hocam. Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? etinden kimler yiyemez?
Adak kurbanı kesmek vaciptir. Yani bir şey adadığı zaman o adağını yerine getirmesi lazım. Şimdi bu adak bazen bir şarta bağlanabilir, bazen şartsızdır. Ya mesela diyebilir ki adam, oğlum askerden gelince bir kurban keseceğim. Veya oğlum üniversiteyi bitirirse bir kurban keseceğim. İşte veya ne bileyim, buna benzer bir şey. Bunlara nezr-i muallak tabir edilir fıkıhta. Yani bir şeye bağlı olan adak. Bu adak gerçekleştiğinde kurbanı kesmesi lazım. Yani oğlu askerden geldiğinde, oğlu üniversiteyi bitirdiğinde, hastası iyileştiğinde eğer ona bağlı ise, o zaman bu adağı yerine getirmesi lazım. Bu şart koştuğu şeyler gerçekleşmeden önce kurban keserse, o şart gerçekleşince yeniden kesmesi lazım. Yani daha önceden kesilen
kabul olmuyor yani, önceden kesilen.
Onun yerine geçmiyor, sadaka oluyor. Ha bir de mutlak olur. Yani kayıtlı olmaz, muallak olmaz da mutlak olur. Yani herhangi bir şart ileri sürmeden ben Allah rızası için şu işi yapacağım, Allah rızası için kurban keseceğim gibi adakta bulunur. Ha bu kişi o adağı yerine getirecek. Ve adak olan bir şey, bu adak neye yapılır? Kurban kesmeyle ilgili olabilir, oruç tutmayla ilgili olabilir, namaz kılmayla ilgili olabilir, efendim sadaka vermeyle ilgili olabilir, çeşitli alanlarda. Ve hangi sorusu olsun, o adağı yerine getirmek vaciptir. Yerine getirmezse günaha girer.
Evet. Peki hocam, adak kurbanı kesiyoruz. Onun etinden kimler yiyemez?
Kimler yiyemez? Bu etinden bir defa o adak kurbanını kesen kişinin usul ve furuğu. Ne demek usul ve furuğu? Üst soy, alt soy. Yani usulü anası, babası, dedesi, nenesi, onlara usul diyoruz yukarıya doğru olan. Furuğu da alt soy diyorlar ona bugün hukukta. Yani oğulları, kızları, torunları, onların çocukları aşağı doğru. Bir de zenginler. Zenginler. Ve kişinin kendisi yiyemez.
Kişinin kendisi.
Kendisi.
Yediği takdirde hocam.
Ha, şimdi yememesi gerekir. Ama bilmeden yemiş.
Ha, bilmeden yedi.
O zaman o yediğinin parasını tartı olarak fakire verecek. Yani burada şunu karıştırmamak lazım. Bazen o hataya düşüyoruz. Bir daha ifade ederken de düşüyoruz. Şimdi yerse dedik ya.
Evet.
Ya ben kurban kestim. Ya şuranın eti güzelmiş. Burayı tartayım, parasını vereyim de yiyeyim. Bunu yapamaz.
Bu yanlış bir şey. Yani.
Bu yanlış. Ama bilmeden yemiş. Yani kendisi o adak kurbanının etinden yenilemeyeceğini bilmiyor. Ve yiyor. Ondan sonra da bunu öğreniyor. Ha, onun parasını vermesi lazım.
Eyvallah.
Yoksa benim hoşuma gitti veya kendi hayvanımın ondan birazını tartayım, parasını ödeyeyim, yiyeyim, onu diyemez.
Anladım hocam.
Ancak şu olur bakın. Mesela eti dağıtıyorsun. Ki bu zekatta da söz konusu olabilir, sadakada da. O karşı taraftaki kişi pişirmiş eti, seni de davet etmiş. Adak sahibini. Ondan yiyebilir. Çünkü o artık ona gitti o.
Şöyle bir soru gelmiş hocam. Düğünde eğlenmenin hükmü nedir?
Bu eğlenmenin çeşidine göre değişir.
Yani daha doğrusu kadınlar kendi aralarında, erkeklerse kendi aralarında eğlenebilirler.
Tabii düğünde evlenmek farzdır, vaciptir diyecek halimiz yok.
Evet.
Normalde mübahtır. Yani eğlenilebilir. Ama burada eğlenirken dinin yasakları ile girilmemeli. Mesela içki içme veya ne bileyim işte kadın erkek beraber kalkıp oynama, dans etme, bilmem müzik, bağır, şu bu. Böyle olmamalı. Onun dışında insanlar eğlenebilirler. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında halay çekebilirler. Mesela diyelim. Veya kadınlar kendi aralarında def çalıp oynayabilirler. Buna bir mani yok. Resulullah zamanında bunlar olmuş. Düğünde olmasa bile başka vesilelerle, mesela bayramlarda def çalıp şarkı söyleyen kadınlar olmuş. Cariyeler, Habeşliler.
Peygamberimiz yani, bunlara engel olmuyor
engel
değil mi?
Engel olmamış. Yani dediğim gibi bu eğlencenin türüne göre farklı.
Anladım hocam. Peki hocam, nikahta şahitliğin hükmü nedir? Yani kimler şahitlik yapabilir nikahta?
Şimdi nikahta şahitlik farzdır. Yani nikahın geçerli olması için mutlaka ya iki erkek veya bir erkek iki kadın şahidin bulunması lazım. O nikah akdinin yapılmasına şahit olması lazım. Hmm. Bu hadis-i şerif var burada. La nikaha illa bi veliyin ve şahidin. Bazı rivayetlerde bi veliyin ve şahidey adlin. Yani velisiz ve şahitsiz. Bazı rivayetlerde iki şahitsiz. Bazı rivayetlerde adil iki şahit olmadan nikah olmaz. Bu hadiste hanefiler başka rivayetlerde dikkate alarak velinin şart olmadığını söylemişler. Velinin. Yani veli kimdir? O evlenecek kadının babası, kardeşi, amcası gibi. Evet. Yakın akrabaları. Yakınları. Sırayla. Şafilerde bu var. Mesela baba olmadan kız kendi başına evlenemez Şafiler. Ama Hanefiler veliyi şart koşmamışlar. Ama şahit şartı herkeste var. Bu şeydir. Nikahın geçerli olması için mutlaka bulunması gereken bir şeydir. Evet. Kimler şahit olabilir? Demin söyledim. Bir defa o akdi yapmaya, akde taraf olmaya ehliyeti olanlar.
Yani blu çağına ermiş.
Blu çağına ermiş olacak. Müslümanların nikahında Müslüman olacak. Dediğim gibi aklı başında olacak.
Aklı başında olacak.
Sonra iki erkekse iki erkek, eğer iki erkek yoksa mutlaka bir erkeğin yanında iki kadın olacak.
Erkeğin olması şart değil mi hocam?
Bir tanesinin mutlaka olması lazım. Şahitlerden birinin mutlaka erkek olması.
Yani 40 tane kadın olsun, bir tane erkek olmasın, olmaz o şahit.
Olmuyor. Olmuyor. Yani en azından birisi erkek olacak. İkisi kadın olabilir veya ikisi de erkek olabilir. Bunların şahitliği geçerli olur.
Eyvallah hocam. Bir malın taksitli olarak birden fazla fiyatla satışa sunulması caiz midir hocam?
Şimdi bak, satışa sunulma ayrı, satma ayrı. Satışa sunulma ne? Mesela diyelim ki bir malın üzerinde yazmış, peşin olursa 50 lira.
Evet.
3 ay taksitle 60 lira. 6 ay taksitle 70 lira. Adam yazmış bunu böyle. Şimdi satışa sundu bu. Ya illa yazmak şart değil. Müşteri soruyor, bu kaç lira diyor. Bu ceket kaç lira? Peşin diyor adam mesela 3000 lira.
Evet.
Ama 6 ay vadeli alırsam 3500 lira diyor. Ya şimdi bu ne oldu? Şimdi satışa sundu. Bunlardan birisi tercih edildiğinde. Yani müşteri derse ki tamam, ben bunu peşin 3000'e aldım. Veya tamam, ben bunu 6 ay taksitle 3500 liraya aldım derse problem yok. Yani caizdir. Bu satış geçerlidir. Ancak şu durumda sıkıntı var. Eğer müşteri bu iki fiyattan birisini kabul etmeden tamam aldım der, ceketi alır gider. Yani satıcı demiş ki peşin alırsam 3000 lira. Vadeli alırsam 3500 lira demiş. Müşteri de ben vadeli aldım veya peşin aldım demeden tamam aldım diyor, kaça aldın şimdi? Bu caiz değil. Çünkü bir alışverişin geçerli olması için bazı şartlar var. O şartlardan birisi de fiyatın, ki ona femen tabir edilir fıkıhta, fiyatın belli olması lazım. Fiyat belli olmazsa o satış fasittir. Ya o akit kesinleşmeden fiyat belirletilmesi lazım veya o akdin feshedilmesi lazım.
Evet. Peki hocam, müşterinin görmeden satın aldığı bir malı daha sonra gördüğünde alışveriş akdini feshetme hakkı var mıdır?
Vardır. Buna hıyar rüya denilir fıkıhta. Yani görme muhayyer denilir. Şimdi normalde alışveriş akitlerinde şeydir. Yapılan bir akit bağlayıcıdır. Yani bir alım satım yapılmışsa karşı alıcı ve satıcı fiyat üzerine anlaşarak aldım sattım demişlerse o iş bitmiştir. Yani buna biz lazım akit diyoruz veya bağlayıcıdır. Ama bunun bazı istisnaları var. Bazı durumlarda tek taraflı olarak akit feshedilebilir. Hangi durumlarda? Bir, şart koşar. Ben 3 gün muhayyerim, bunu senden satın aldım ama. 3 gün muhayyerim. 3 gün içerisinde ben vazgeçebilirim diyor müşteri. Satıcı da tamam diyor, olur diyor. Burada müşteri 3 gün içerisinde vazgeçebilir bak burada. Buna hıyar-ı şart denir fıkıhta, şart muhayyerli. Veya müşteri malı almış, alırken görmediği ve eskiden kalma bir kusuruna vakıf olmuş sonra. Ayıplı olduğunu görmüş ve o ayıp da o malın değerini düşürüyor. Malı geri verip parasını alabilir müşteri. Kusurlu, ayıplı malı. Depolu. Buna hayır, hıyar ayıp diyorlar. Bir de görmediği bir malı satın alırsa, gördüğü zaman o satışı bozabilir, pes edebilir. Ki bu hadise dayanır. Şöyledir hadis. Bir kimse görmeden bir şey satın alırsa, gördüğünde onun muhayyerliği vardır.
Feshetme yani, hakkı vardır.
Seçme hakkı vardır. Mesela şimdi bugün zamanımızda sosyal medya yoluyla alışveriş çok oluyor.
Çok oluyor.
Ha, kapıya geldi mal. Açtın. Baktın ki istediğin değil, beğenmedin.
Evet.
Geri verebiliyorsun. Zaten bugünkü kanun da ona müsait. O fıkhi hükümlü olarak da bu caizdir. Yani kişi görmeden bir mal satın alırsa men iştera şeyen lem yarahu ve huve bil hıyar iza ra'ahu. Hadis bu şekilde. Yani bir kimse görmediği bir şey satın alırsa gördüğünde onun seçme hakkı vardır. İsterse almayabilir.
Hocam vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.